Base Keepers ailesinin yeni podcast'i DRS Açığa hoş geldiniz. Ben Mert ve Formula 1 sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle geçtiğimiz Base Keepers podcast'i içerisinde bana teşekkür eden ve iyi dileklerini ileten Kubilay ile Samet'e saygılarımı sunmak istiyorum. Kendileri çok uzun süredir podcast yapıyorlar. Ben yeni başladım. Beğendiklerini belirtmişler. Onların podcast'ini dinlemeyi unutmayın. Spotify'a girdiğinizde direkt Base Keepers yazdığınızda bulabilirsiniz. Bu haftaki programımızda birkaç segmentimiz var tekrardan. Genel haberler, hafta sonuna hazırlık ve yarış gününde neler olmuş, neler bitmiş bunları konuşacağız. Öncelikle genel haberlerimize baktığımızda Sebastian Vettel'ın Leclerc ile aracının aynı olmadığını iddia ettiğini görüyoruz ve Binotto'nun tabii ki de buna karşı çıktığına şahit oluyoruz. Vettel aracında yeteri kadar yere tutunma kuvveti olmadığını söylüyor. Ve baktığımızda aslında Leclerc'in de hemen hemen her yarışta, hatta her yarışta diyebiliriz, arkasında kaldığını görüyoruz. Bu konu üzerine çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama bildiğiniz gibi Ferrari dolaplı işler çeviriyor. Özellikle Vettel'in önümüzdeki yıl takımda olmayacak olması, tabii ki de stratejinin Leclerc lehine olması beklendik bir gelişme. Bunu geçtiğimizde Leclerc ise araçla ilgili çok mutlu. Bunun sebebi şu olarak gösterilebilir. Vettel genel olarak aracın arka iki lastiğinin yere basma kuvvetinin ve yere tutunmasının kuvvetli olmasına dayanarak aracını yönlendirmeyi seven bir yarışçı. Fakat Leclerc'e baktığımızda ise aracın bu tarz sıkıntıları etrafında gerçekten dinamik olarak hareket eden bir yarışçı olarak gözümüze çarpıyor. Buradan devam ettiğimizde Gasly tekrar Alfa Tauri için imza atmış oldu. Burada da aslında aracın Gasly için geliştirilmiş olduğunu da tekrar göz önünde bulundurabiliriz. Red Bull tarafında bildiğiniz gibi kimin geleceği bilinmediği için araç sürekli Verstappen üzerine geliştiriliyor ve bu konuda diğer yarışçıların buna adapte olması çok zor. Bu Red Bull durumuna benzer durumları biz aslında daha önce çok kez gördük. Daha önce Barrichello ve Schumacher, sonrasında Weber ve Vettel, daha sonrasında ise Hamilton ve Rosberg ikilileri arasında benzer ikili standartların yapıldığını gördük. Takımları tabii burada zorlamak istemeyiz, yani suçlamak da istemeyiz ama en azından bu kadar bariz bir sürücü odaklı geliştirmek mantıklı olmuyor. Ya bu konuda Albon'a gelecek olursak kendisini ben çok zorlamak istemiyorum, suçlamak da istemiyorum çünkü gerektiğinde doğru hamleler yapabilen bir yarışçı olduğunu kendisi kanıtladı. Ve henüz Formula 1'de ikinci senesi. Her ne kadar bir Hamilton gibi performans sergilemese de araca bu kadar hızlı adapte olmasını bekleyemeyiz. Yarış pistinde şu an gerçekten çok hızlı adapte olabilen 3 veya 4 adam var. Bunlardan birisi Hamilton, diğeri Leclerc, diğeri de Verstappen. Cuma günü gelen son dakika haberine göre de Alfa Romeo, Sauber ile isim haklarını güncelleyecek ve 2021'de de isim sponsoru olmaya devam edecek. Bir diğer güzel haber ise 19. sezonuna başlayacak olan Raikkonen'in önümüzdeki sene Alfa Romeo ile Giovinazzi eşliğinde yer alması. Hafta sonuna hazırlık kısmına geldiğimizde bizi aslında cuma, cumartesi ve pazar olarak karşılayan yarış hafta sonlarını biz iki güne ayrılmış şekilde görüyoruz. Cumartesi günü sabahtan bir antrenman, akşamdan ise alıştırma turunun yapıldığı, pazar günü de yarışın yapıldığı bir hafta sonu. Hafta sonunu anlatmadan önce ben pistin tarihinden biraz bahsetmek istiyorum. 1953 yılında kurulan pist 1980 yılına kadar F1'e dahil olmadı. Bu da İtalyan Grand Prix'si Monza'da gerçekleştirilmediğinde yapıldı ve Grand Prix'nin adı San Marino Grand Prix'si olarak geçti. Yıllar boyu birkaç değişiklik yapılsa da pist üzerinde toplam 4.919 kilometrelik bir mesafe kat ediliyor. Nelson Piquet buradaki ilk yarışı ve ikinci yarışı kazandı. Piquet'in 1981'deki galibiyetinin ardından Mayıs ayına alınan pist Avrupa'nın ilk yarışı olarak anılmaya başladı. Piquet buradaki tamburello virajında tekerlek sorunu yaşadı ve köşeye çarptı. Ve bu köşenin ilk kurbanı oldu. Gerhard Berger 1989'da ön kanadının arızasıyla birlikte arabayı çarptıktan sonra aracının alev aldığını gördü. Bu ölümcül bir kaza değildi ama 1994'te Ayrton Senna burada hayatını kaybetti. Imola pistinin bu sebeple F1 camiası adına, özellikle sadece F1 değil, yarış camiası adına önemli bir yeri bulunmakta. Aynı hafta sonu, ondan önce Rubens Barrichello hastaneye kaldırılmıştı ve Roland Atzenberger ise Villeneuve köşesinde hayatını kaybetti. Villeneuve köşesi zaten daha sonra adının Tamburello olarak değiştirilmesi ve şeklinin de bir S haline getirilmesiyle değişen bir köşe olarak kaldı. 90'ların ortasında pistte Williams fırtına estirse de 99'dan itibaren Michael Schumacher resmen kimseye kaptırmadı. Ortalığın tozunu attırdı ve son not olarak 2001'de Ralf Schumacher BMW motorlu Williams'a ilk galibiyetini getirdi. 14 yıl aradan sonra kapılarını açan Imola'da Emilia-Romagna Grand Prix'sine hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta eski tarz pistlerden olan Imola'da yalnızca 2 gün geçireceğiz demiştik. Neden eski tarz diyoruz? Hibrit dönemde aktif olarak güncellenmemiş bir pist. Bu sebeple geçiş yapılması da zor olan bir pist. Yalnızca ilk virajda özellikle geçişlerin yapılacağı beklenmekte. Mercedes kanadında 2020 aracının gelişmelerinin sona erdiğini görüyoruz ve 2021'e gözlerini diktiklerini de anlıyoruz. Bu hafta sonuna bağlı olarak da takımlar şampiyonasını kazanabilirler. Sadece 11 puana ihtiyaçları var ama muhtemelen de kazanacaklarını göreceğiz. Mercedes motorlu araçların şu an 499 podyumu var ve bu hafta bir podyum almalarıyla birlikte 500'e tamamlanacak bu. Ve bu da tabii ki de Mercedes'in başarılarına başarı katacak. Ferrari tarafına geldiğimizde kendilerini biraz daha geliştirdiğini görüyoruz ve son 3 haftadır yükseltmelerin işe yaramış olduğunu görüyoruz. Takım sıralamasında 6. olmaları ise onların aslında sezon boyunca sergiledikleri genel performansı ne kadar zayıf olduğunu anlayabiliriz. Yanlış değilsem şu anki takımlar sıralamasında 1. Mercedes, 2. Red Bull, 3. Renault ve ardından da McLaren ve Racing Point geliyor. Notlarımın geri kalanına baktığımda orta sıralardaki takımların arasındaki mücadeleye gelebiliriz. 4. ve 11. sürücü arasında tam olarak 23 puanlık bir fark var. Yani aslında orta sıralar hakikaten büyük bir rekabet içerisinde geçiyor. Yani F1'in kendisi orta sıralarda yaşanıyor. Yine dediğim gibi yarışlar genelde DRS ve lastik performansı odaklı olduğu için bizim tam talep ettiğimiz, tam istediğimiz sürüş zevkini biz alamıyoruz. Lando Norris'in şöyle bir gafı oldu bu hafta. Yani geçtiğimiz haftaki yarış sonrası. Öncelikle Lewis Hamilton ve Lance Stroll hakkında çok da doğru olmayacak yorumlar yaptı. Bunlar neler? Şöyle diyebiliriz. Lance Stroll konusunda kendisi dedi ki Lance Stroll abimiz hiç dikkat etmiyor. Hiç böyle kuralların etrafında değil, hatalarından da ders almıyor dedi. Yani haksız değil ama bir yarışçının yarış sonrası böyle bir konuşma yapması etik değil. Çünkü bu hiçbir yere varmıyor. Yani bu yorumu yapması hiçbir mantıklı sonuca varmıyor. Tabii içindeki kızgınlığı dışarı atmış oluyor ama kesinlikle bunu yapmasına gerek yok. Bu profesyonellik dışı bir hareket. Lewis Hamilton konusunda ise biraz yanlış anlaşıldı aslında. Şöyle bir demeçte bulundu. Lewis Hamilton altında en güzel araba olduğu için kazandı gibilerinden bir açıklama yaptı. Her ne kadar haklı olsa da yani yine önceki açıklaması gibi bu hiçbir yere varmayan bir açıklama oluyor. Yani bunu sen yaptın da ne oldu kardeşim diyebilirsiniz adama. Ben size hak da veriyorum. McLaren'i geçtiğimizde Renault kanadına geliyoruz. Ricardo her zamanki gibi inanılmaz bir performans sunarak takımı daha da ileri taşımayı başarıyor. Ricardo hakikaten takımı parlayan yıldızı oluyor. Bu hafta sonunda hem biraz şansın yardımı hem de güzel bir performans hem de güzel bir stratejiyle birlikte takımı tekrar podyuma taşıdı. Kaçıncı olduğunu podcast'in ilerleyen noktalarında sizinle paylaşacağım. Williams tarafına geldiğimizde Russell ve Latifi'nin geleceği şüpheli gözüküyor ama Cuma günü ben aldığım habere göre Russell ve Latifi'nin sezonun geri kalanında ve 2021'in de tamamında Williams'da yer alacağını gördüm. Son olarak Alonso bu hafta sonu Imola'da sadece gözlem yapılacağı anlatılan Alonso'nun herhangi bir test sürüşü yapmayacağını görüyoruz. Alonso konusunda ek olarak şunu söyleyebiliriz. 2018 aracıyla test gerçekleştirecek Bahreyn'de. Yani hafta sonu kapsamında Cuma günüyle ilgili notlarımız bunlar. Alonso konusunda şöyle bir şey ekleyebilirim. Kendisi bir demeç verdiğinde tekrardan şunu söyledi. Kendimi %100 hissetmek istiyorum. %100 olduğumu anladığım anda aracın başına geçmek istiyorum dedi. Cumartesi gününe geldiğimizde tek bir antrenman seansı yapıldığını görüyoruz. Antrenman seansında tabii ki ilgi çeken nokta 9, 13 ve 15. virajlarda yapılan pist limiti uygulaması oldu. 9. virajda piste en yakın beyaz çizgi pist sınırı iken diğer iki virajda pistin beyaz çizginin biraz daha dışında yer alan İtalyan bayrağının kural hatası olarak sayılması ilgi çekti. Q1'e geldiğimizde çok çekişmeli bir mücadele vardı aslında. Fakat yani dediğim gibi bu orta ve alt kısımdaki takımların hep gördüğümüz bir çekişmesi oldu. Giovinazzi, Latifi, Raikkonen, Magnussen ve Grosjean en sondan en iyiye doğru elenen beşli oldu. Birçok kez zamanlar silinirken Russell'ın kendisini Lance Stroll'un hemen önünde 14. olarak bulduğunu görüyoruz. Q1'in sonunda Vettel 13, Sainz 12, Ricciardo ise 11.likle yetindi ve Kvyat'ın hemen arkasında kaldı. 9. isim Perez olurken ardından Albon, Ocon ve Norris şeklinde yukarı doğru sıralandı. Pierre Gasly ve Charles Leclerc kelimenin tam anlamıyla araçlarını uçurdular ve sırasıyla 5. ve 4. oldular. İlk sırayı Bottas, 2. sırayı Hamilton, 3. sırayı da Verstappen almış oldu Q1'in sonunda. Q2'de sürücülerden Ferrari ve Mercedes'in C3 sertliğindeki orta hamur lastiklerle çıktıklarını gördük. Onların yanında Red Bull sürücüleri de aynı sertlikteki lastikleri kullandı. Q2'nin başında Verstappen standart no power mate diyerek aracında güç sorunu yaşadığını belirtti ama tabii ki bu onun sıralamasına çok büyük etki etmedi. Bu bahsettiğim 3 takım dışında herkes soft lastiklerle piste çıktı ve Alex Albon rampa virajı yukarı çıkarken spin attı ve seansın bitmesine 9 dakika kala kendisini tekrar garajda buldu. Q2 sonuna 5 dakika kaldığında Verstappen'in buji sorunu yaşadığı bilgisini Christian Horner'dan aldık. Gerçekten aslında beklemediğimiz bir sorun, yani bujilerin sorun yaşattığını Formula 1'de çok sık gördüğümüz söylenemez. Ama Verstappen her zamanki gibi bize yaşamadıklarımızı yaşatmaya devam ediyor. Daha sonra Red Bull ve Mercedes mediumlarını korurken geri kalan herkes soft lastiklere geçti. Q2'de çok dramatik bir sıralama değişikliği olmadı. Stroll 15. oldu. Vettel 14. oldu. Russell 13. oldu. Russell tekrar ligi çekiyor. Russell bizim gerçekten sevdiğimiz sürücülerden birisi. Onları Ocon ve Perez yukarı doğru takip etti. Verstappen 6, Albon 4. sırada kendini buldu ve sarı Renault'suyla Ricciardo ise onları ayıran isim oldu. Q3'e geldiğimizde aman Allah'ım dedik. Yani haftaya 1.17'lik sürelerle başlandığını gördüğümüzde herhalde dedik ki 1.15-1.14 olur. Hamilton ilk turunu 1.13 saniye 781 milisaniye ile tamamladı ve Bottas yalnızca 30 milisaniye arkasında kaldı. Mercedes dışındaki ekiplerin büyük farkla arkada kaldıklarını görüyoruz. Ondan sonra gelen, yani Mercedes'ten sonra gelen Red Bull'dan Verstappen yaklaşık 600 milisaniye, 700 milisaniye bir farkla arkasında kaldı. Q3'te ilgi çeken bir nokta her zamanki gibi araçların son dakikalarda dışarı çıkmaya çalışması oldu. Yani bu biraz daha öndeki aracın hava tünelinden çekici manasıyla yararlanmak olarak da yorumlanabilir. Q3'ün sonuna geldiğimizde Bottas pole pozisyonunu 100 milisaniye ile Hamilton'ın elinden aldı. Verstappen, Hamilton hemen bu ikilinin arkasından geldi. Onlarla birlikte Gasly, Ricciardo, Albon, Leclerc, Fiat, Norris ve Sainz kendini pistte buldu. Genel sıralamaya baktığımızda ise şöyle diyebiliriz. Lando Norris 9. Carlos Sainz 10. Sergio Perez 11. Esteban Ocon 12. Russell 13. Vettel 14. Lance Stroll 15. Romain Grosjean 16. Kevin Magnussen 17. Raikkonen 18. Latifi 19. ve Giovinazzi 20. oldu. Giovinazzi tabii ki bu yarışta da zaten ne kadar overtake seven bir abimiz olduğunu bizlere kanıtladı. Geldik pazar gününe. Pazar günü yarışçılar çok da büyük bir rekabet beklemiyorlardı. Ve Lewis Hamilton'la yapılan bir röportajla gerçekten büyük bir rekabet en azından sürücüler açısından olmayacağını düşündüğünü belirtti. Burada ne demek istiyoruz? Genelde takımların yapacağı taktiklerin veya sürücülerin kendi içerisinde ne kadar lastiği korudukları, aracı ne kadar korudukları ile ilgili bir taktik yapılacağını anlatmak istedi bize Lewis Hamilton. Lastikler C2, C3 ve C4 olarak sert, orta, yumuşak lastik şeklinde iler dedi. Dediğim gibi bu hafta eğer Mercedes 11 puan alırsa bizim 7 kere ard arda şampiyon olan ilk takımımız olacaktı. Mercedes bunu başardı. İlk tura heyecanlı başladık. Bottas 1. oldu. Verstappen 2. oldu ve Ricardo Hamilton'ın ardından 4. geldi. Gasly geride bıraktı. Leclerc Albon'u geçtikten sonra Magnussen 7. virajda spin attı. Yine bir temas vardı diye hatırlıyorum, yanlışım olmasın ama zaten Magnussen gibi bir sürücüden çok beklediğimiz sonuçlar bunlar. İlk turun sonuna doğru Stroll Ocon'un arka lastiğine kanadını hafiften kaptırdı ve çakıllara girip kanadını iyice parçaladı. Daha sonra da değiştirdi. Yarışın başında ise yani start anında Gasly ve Verstappen'in gerçekten çok güzel bir kalkış yaptığını görüyoruz. Hamilton'a aldıkları kıskaç, Hamilton'ın da ne kadar kötü bir başlangıç yaptığının aslında bir kanıtı oldu. İstatistiklere geldiğimizde Bottas 4.5, Gasly 4.5, Verstappen 4.8, Hamilton ise 5 saniyede 200 kilometre bölü saatlik bir hıza ulaşmış oldu. Burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Hamilton'ın tek bir performansı üzerine yorum yapmak doğru olmayabilir ama kendisinin artık her yarışta en az bir hata yaptığını görüyoruz ve ne kadar bunları telafi etse bile aracının da altında güzel olmasıyla kendini hep zaten podyumun hemen hemen ilk sırasında görüyoruz. 6. turda Norris Sainz tarafından geçildi ve genelde standart bir yarışın izlenimini almış olduk. Gasly. Geldik 9. tura. Gasly. Gasly çok güzel sürüyordu arkadaşlar ve 9. turda motor soğutma sıvısının gerektiği gibi çalışmaması, yani bir şekilde gerekli yere gitmemesinden dolayı motorda büyük bir ısınma sorunu olduğunu ilettiler. Ve böylece Gasly'yi emekli ettiler. 9. turun sonunda Gasly'ye veda etmiş olduk. Daha sonra bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta motorunun da yanmış olması acaba fabrikadaki mühendislerin bazı şeyleri gözlerinden kaçırıp kaçırmadığı konusunda bizim bir dikkatimize gelmiş oluyor. Albon 15. turda Leclerc'in ardından pite girdi. Ve Albon'un Leclerc'i arkada bırakacağını her ne kadar tahmin etsek de undercut'la birlikte bu pek gerçekleşmiyor. Bunun sebebi olarak ben gerçekten aracın, özellikle Albon'un altındaki aracın ona göre geliştirilmemesi, tamamen Verstappen odaklı geliştirilmesini suçlayabilirim. Albon kendine yeni bir takım arayabilir veya başka bir spor kategorisine gidebilir. Baktığımızda 19. turda Verstappen sert lastikleri takarak yarışı biraz daha zorlayacağının mesajını bizlere verdi. Çünkü sert lastiklerin bir kere ısınması gerekiyor ve ısındıktan sonra da güzel bir korunması da gerekiyor aynı şekilde. Yarışın sonunda bunun böyle olmayacağını biraz gördük. Çünkü Verstappen'i gerçekten zorlu bir mücadele bekliyordu ve talihsiz bir emekli olma durumu yaşadı o da yarışta. 20. tura geldiğimizde Bottas Verstappen'in pitine karşılık verdi ve Hamilton Bottas'ın 24 saniye önüne geçti ve aman Allah, buradan sonra Hamilton, yani hızlı turlar mı dersiniz? Yok kardeşim lastiklerim güzel mi dersiniz? Hani normalde Hamilton'dan beklediğimizin çok tersi cevaplar, radyo mesajları aldık. Ve burada hakikaten Hamilton ne kadar büyük bir yarışçı olduğunu, ne kadar rekabetçi bir yarışçı olduğunu bizlere göstermiş oldu. Yani benim bu konuda çok bir yorumum yok aslına baktığımızda. Hamilton'dan beklenen bu. Kendisinin daha kötü bir şey yapmasını bekleyen var mı? Ben sanmıyorum olacağını. Ve resmen takım mühendisine, yarış mühendisine pite falan girmiyorum kardeşim ben. Lastiklerim gayet iyi diyerek reaksiyonunu da ortaya koydu. 28. turda komik bir muhabbet oldu. Bu nedir? Magnussen, Charles Leclerc ve Albon'u pitte girmemesine rağmen arkasında tutmayı başardı. Charles Leclerc ve Albon pite girmişti. Albon'un başarısız undercut'ı sonrası. Magnussen'in arkasında biriktiler ve Magnussen tabii bu mücadeleyi bir yerden sonra kaybedip pite girmek zorunda kaldı. Yarış ilerledikçe Bottas'ın aracının altında ikinci turdan itibaren zemininin hasarlı olduğunu ve başka bir aracın zemin parçasının Bottas'ın arabasının altına bir yere takıldığını bilgisini aldık ve bu büyük bir şekilde Bottas'ın yere basma kuvvetini düşürdü. Özellikle daha sonra Hamilton'ı yakalayamamasının sebebi olarak bunu gösterebiliriz. Yani Bottas gerçekten çok talihsiz bir şekilde kariyerini sürdürüyor. Şu an tamam birinci oluyor, belki ikinci oluyor ama eminim bir yerden sonra siz de birinci olmak istersiniz Bottas'ın yerinde olsanız. Bu da çok sinir bozucu bir radyo mesajlarını görmemizi bizim de sağlıyor. Özellikle geçen hafta Bottas'ın Twitter'da pain, acı diye bir tweet attığını görmüştük ve bu da gerçekten kafaları karıştırmıştı. Esteban Ocon, ikinci ve üçüncü sektörün ortasında 30. turda aracını sağa çekti. Dedi ki ben abicim gidiyorum, aracım beni daha fazla götürmüyor. Sıkıntısı neydi tam hatırlamıyorum ama bir yere çarpmamıştı yani. Burada yarışın koptuğu nokta, ilk koptuğu nokta diyebiliriz. Şöyle bir durum oldu. Sanal güvenlik aracı çıktı ve Hamilton direkt pite girdi. Çünkü tam Hamilton yani sondan 2 veya 3. virajdayken bu sanal güvenlik aracı çıktı ve direkt pite girip hemen lastiklerini değiştirdi. Geldik pitlere. Sanal güvenlik aracından sonra güvenlik aracı çıktı ve tabii ki de Vettel, şanssız abimiz. Ya ben bir şey söyleyeyim, bak burada gerçekten artık Ferrari'nin Vettel'in aleyhinde hareketler yaptığını, yani söylemek istemiyorum, Ferrari'yi seviyorum, her ne kadar arabalarını alamasam da, herhangi bir arabayı da alamıyorum zaten ama o bir kenara. Ya Vettel'i bir yormayın ya. Ya adamın iki tane lastiğini takamadınız. 10 saniye kaybetti adam orada. Belki de puan alacaktı yarışta. Yani. Kime yaradı? Hiç kimse bir şey yaramadı. Yani bu İtalyanların takım içerisindeki iletişim sorunu benim gerçekten aklıma bir türlü basmıyor. Kafam anlamıyor bunu. Ferrari abicim işine bak. Yani yeter. Leclerc'in de kariyerini şey edeceksiniz. Sanırım podcast'te küfür etmem yasak, onu bilmiyorum ama büyük kitlelere, küçük arkadaşlarımızla ulaşmak adına küfür etmemeyi tercih ediyorum. Evet, dedik ki Vettel paket oldu. Geldik 43. tura. 43. turda Bottas'ımız, bizim prensesimiz çakıllara taştı ve çakıllara taşmasıyla birlikte Verstappen hemen onun böyle arabasının kıçı tarafında bekliyordu zaten geçmek için. Pırt diye böyle bir önüne geçti. Bottas da üçüncülüğe düşmüş oldu. Hamilton yarışın sonuna yaklaştığımızda, bu işte 50. tura doğru geldiğimizde 5000 turu lider götürmüş oldu. Yani inanabiliyor musunuz? Yani bir senede yaklaşık 20 yarış olsa her biri 55 turdan, deseniz ki buna 70x5 4000-5000 tur. Kardeşim kaç yarış yaptın? Kaç yarışta lider götürdün? Helal olsun diyoruz Hamilton'a. Gerçekten bıktım ben bu adamdan. Her şeyi böyle, rekorları falan kırıyorlar Mercedes'e bile. Benim canım sıkıldı. Yani böyle kötü bir cyberpunk geleceğe gidiyoruz. Sadece Mercedes'in kazandığı, kimsenin hiçbir şey kazanmadığı bir geleceğe doğru gidiyoruz. 50. tura geldik. Dedim ya size, Verstappen emekli oldu diye. Yarışı bıraktı diye. Aracı bir şekilde bir yerde giderken patlıyor lastiği. Lastiği patladığı için de hemen çekiyorsa yeter abicim diyor, çıkıyor. Ona da yapacak bir şey yok yani, talihsizlik. Aslında bu talihsizlik bizim çok işimize yarıyor. Perez 3. sıraya yükseliyor ve güvenlik aracının altında, bir sonraki güvenlik aracı yani Ocon'un güvenlik aracı bittikten sonra patlıyor Verstappen'in arka lastiği. Bunu belirteyim. Verstappen'in güvenlik aracının altında hemen pite giriyor Perez. Ekip diyor ki gel abi lastikleri değiştireceğiz. Ama Ricardo diyor mu dur abicim ben önüne geçeyim. Ricardo üçüncülüğü alıyor. Üçüncülüğe devam ederken güvenlik aracının arkasında Russell. Ya ciğerim canım. Of ben bu çocuğu seviyorum arkadaşlar. Neden seviyorum? Çalışkan bir çocuğa benziyor. Ama yani ya düz gidiyorsun ha. Bir gaza bir basma az bas. Yani hemen şöyle bir şey oldu ben de size söyleyeyim. Madem dinliyorsunuz bu kadar gelmişsiniz 25 dakika oldu birazdan bitireceğiz. Yani 53. turda abi dümdüz gidiyorsun. Gaza böyle bir zorluyor ki lastiği mi ısınacak? Ne olacak lastiği mi ısınacak? Gaza bir basıyor abicim. Sonra bir L yapıp sola duvara giriyor. Ve yarışı bırakıyor. Halbuki puan alacak. Akılsız adam. Neyse. Hele Stroll. Ya Stroll ya kardeşim mekaniği eziyordu ya adam. Pite girdi. Pite girdikten sonra diyor ki frenlerim soğuktu. Ya abi bırak kapat git frenlerin soğuktu. Sen aracın freni ne zaman soğuk ne zaman çık bunu bilmiyor musun ya? Sana her an bilgi vermiyorlar mı? Biliyorlar. Pite giriyorsun. Geç fren yapıyorsun ya da frenin geç tutuyor. Soğuk olduğu için. Sonra gidip mekaniği ezecektin adamın belini kıracaktın lan neredeyse. Terbiyesiz adam. Sonra hala güvenlik aracı altındayız. Formula 1 sürekli böyle ilginç bilgiler vermeye devam ediyordu. Ve şöyle bir bilgi geldi. Güvenlik aracının sürücüsü Bernd Meilanders ilk güvenlik aracını Formula F3000 için 1999'da Imola'da sürmüş. Bu da enteresan bilgi olarak podcast'in sonuna doğru size sunulabilir. Yarış yeniden başladığında abi Kvyat bir başladı dedi ki Leclerc çekil, Perez çekil, Albon çekil, Albon spin falan attı. Hiç girmiyorum Albon'a. İyice can sıkmaya başladı. Bıktık yani. Neyse Kvyat dedik. Abi adam dördüncü oldu. Önünde Ricardo. Onun önünde Bottas. Onun önünde de Hamilton var. Hamilton bir başladı. En hızlı turlar derken yarışın sonuna geldik. Hamilton birinci. Bottas ikinci, Ricardo üçüncü ve Kvyat dördüncü olarak yarışı tamamladı. Yarış sonucunda ilgi çeken nokta ne oldu derseniz tabii ki de hani Ferrari'nin beşinci olması, Leclerc ile birlikte Perez'in altıncı olması, Sainz'in yedinci, hemen onun arkasından Norris'in sekizinci olması. Raikkonen ve Giovinazzi 9 ve 10. oldu sırasıyla. Latifi ise 11. oldu. Latifi resmen Russell'ın elenmesiyle birlikte puan almaya başladı. Aynı şekilde Giovinazzi de öyle. Vettel 12. bitirdi. Bizi şaşırtmadı. Lance Stroll 13. Roman Grosjean 14. Albon ise 15. oldu. Dedim ya size spin attı diye. Aynen böyle. Şimdi yarış sonuna geldiğimizde ilgimizi çeken, dikkatimizi çeken 3 takım var. Mercedes, McLaren ve Alfa Romeo. Mercedes tabii ki de 1-2'yi kapattı. İstikrarını korudu. McLaren ise hem sıralama hem antrenman hem de yarışta çok yakın süreler alarak iki yarışçıya da benzer setuplar verdiğini, benzer performanslı araçlar verdiğini bize gösterdi ve istikrarını da korudu. Daha sonrasında Raikkonen ve Antonio Giovinazzi yaklaşık 4 saniyelik bir farkla yarışı birlikte bitirmiş oldular. Onları da tebrik ediyoruz. Şimdi şöyle bir bitirmeden önce öncelikle buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Umarım en azından trafikte orada burada vaktinizi geçirebilmişizdir. Önümüzdeki hafta yokuz. Sonraki hafta Türkiye Grand Prix'sinde sizinleyiz. Bunun üstüne size şöyle bir not da bırakmak istiyorum. Basekeepers'ın diğer podcast'i, asıl podcast'i, Basecast dinlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.